Ayrım 27, sayfa 183. Geleceğin ailesi nasıl olacak? İlişkilerin geleceği, mahremiyetin globalleşmesi. 19. yüzyıl globalleşme sayesinde her bireye karakterine uygun bir gelecek vizyonu sunuyor. Dikkatli olanlar globalleşmenin tehlikelerine dikkat çekiyorlar. Gerçekçilerse bu çağın getirdiği şans ve risklerin dengeli bir resmini çiziyorlar. Depresif birey için yaklaşan felaketin yanında ne yapacağını bilememek ve kararsızlıktan donup kalmak söz konusu. İyimserler ya da gizli depresyonlarıyla iyimserlikle mücadele etmeye çalışanlar, geleceğin getireceği sonsuz olanaklara vurgu yapıyorlar. Takıntılı olanlar, gelişmelerde ahlak ve düzeni tehdit eden tehlikeleri görüyorlar yalnızca. İsterikler, birbiri ardına üzerlerine gelen tekmeleri görüyorlar ve bunların hepsini kişisel alıyorlar. George Daveru bu fenomeni kendilik modeli olarak adlandırıyor ve bununla şunu anlatıyor. Çağımızın bireyi, kendiliğini, bedenini, davranışını ve deneyim kazanma biçimini verili veya en azından prototipik olarak görme eğiliminde. Dış dünyanın resmini de buna göre çiziyor ve her şeyi bununla ilişkilendiriyor. Geçmişin ailesi neydi, bugünün ailesi ne ve geleceğin ailesi nasıl görünüyor? Bu tür soruları yanıtlarken edebiyatçılar bilim insanlarından çok daha cesaretli. Çünkü onlar bilimsel verilere bağlı kalmak zorunda değiller ve hayal güçlerini serbest bırakmakta beis görmüyorlar. New Yorklu gazeteci Kurt Andersen'in kitabı Turn of the Century'de modern bir New York ailesinin 21. yüzyıldaki bir yılı anlatılıyor. Turbo kapitalizmin globalleşmiş ailesi, yüksek tekniğin hakim olduğu ev standartları ve ilişkilerde tek başınalık. George bir medya kuruluşunda müdür olarak çalışmakta, karısı Lizzie ise bir yazılım firmasının yöneticiliğini yapmaktadır. 3 çocukları vardır ve her biri büyümüş de küçülmüş gibidir. Hiçbir çocukça hareketleri yoktur, dahi gibidirler ve okuyucu çocukların üstün zekalı mı yoksa davranış bozukluğu olan çocuklar mı oldukları konusunda kararsız kalır. Her iki ebeveyn de işlerine kendilerini çok kaptırmışlardır ve zamanla işle özel hayat arasındaki sınır ortadan kalkmıştır. Modern iletişim teknolojisi her yerde ve her zaman telekonferansları mümkün kılmaktadır. Herkesin kendi yemek zamanı mevcuttur, iş arkadaşlarıyla birlikte yenilen yemekler daha normal bir durum haline gelmiştir. George, haftada 16.500 dolar, karısı ise ondan biraz daha fazla kazanmakta, artık özel uçaklarını satın almayı düşünmektedirler. Çocuklarının bakımı onlarla birlikte yaşayan dadı tarafından yapılmaktadır. Lizzie kariyerin merdivenlerine hızla çıkarken George'un hazırladığı program yayından kaldırılmıştır ve George işsiz kalmıştır. İçten içe karısını kıskanmakta ve ne yapacağını bilememektedir. Zamanının çoğunu evde geçirir. Çocuklar kendi uğraşlarıyla meşguldürler, karısı ise bir sürü erkekle uzak doğuda yeni müşteriler peşinde koşmaktadır. Bir gün kimin gönderdiğini bilmediği anonim bir posta alır. Bu postada gizli kamerayla çekilmiş bir kaydın bulunduğu bir CD vardır. Bir adam bilgisayar ekranında porno izlerken mastürbasyon yaparken görülmektedir. Pornodaki kadın yapay bir kadındır ve izleyene ne arzu ettiğini sormaktadır. Yapay porno yıldızı karısıdır. Gerçek değildir ama yüz ifadesi, bedeni ve sesi karısının aynısıdır. Mastürbasyon yapan adam da George'un bir zamandır şüphelendiği ama şüphelerini doğrulayacak hiçbir somut bilgiye sahip olmadığı için susmak zorunda kaldığı Lizzie'nin şefidir. George bu kaydı defalarca izler ve kafası çok karışık bir vaziyette garip bir duygulanıma kapılır. Kıskanmalı mıdır? Ama bu durumda kimi kıskanacaktır? Büyük olasılıkla karısının bu kayıttan haberi bile yoktur. George kızgındır ama kime kızdığını tam olarak bilmemektedir. Yaşadığı modern çağın kıskançlık duygusunun yeni bir türü değil midir? Şimdi terapi odasına dönebiliriz geçici olarak. Bundan 2 sene kadar önce 40 yaşlarında bir kadın ilişki problemleri nedeniyle başvurdu. Kocası birkaç aydır internette bir chat sitesinde tanıştığı genç bir kadınla sabahlara kadar yazışmaktadır. Bu nedenle karısını, çocuklarını ihmal ettiği gibi çok da sinirli olmuştur son zamanlarda. İlk zamanlarda kendisi geldiğinde yazışmalarına ara vermesine rağmen artık onun önünde de yazışmaktadır. Yazıştığı kadın başka bir ülkede yaşamaktadır ve kocasının onunla buluşabilmesi mümkün değildir. Kadın ne hissedeceğini bilemediğini, kıskanması gerekip gerekmediğine karar veremediğini söylemektedir. Sonuçta aralarında gerçek bir ilişki yoktur. Üstelik kocası farklı bir isim, yaş ve kimlikle yazışmaktadır bu kadınla. Ama yine de garip duygular içindedir. Her gecesini bu kadınla ekran başında geçirmekte ve zaman zaman kahkahalar atmakta, ekran başında olduğunda çok daha mutlu olduğu her halinden belli olmaktadır. Kendisine ise yalnızca cinsel ilişki için yaklaşır. Onun dışında neredeyse hiçbir ilişkileri kalmamıştır. Kadın bu durumu bir güven yitimi olarak yaşar ve kocasının internet kadınına içsel olarak bu kadar yakınlık duymasını bir sadakatsizlik olarak değerlendirir. Ama bir yandan da bu değerlendirmeyi komik bulmaktadır. "Eğer gerçekten bir kadınla birlikte olsaydı daha iyiydi," dedi bir seansta. "O zaman en azından nasıl davranmam gerektiğini bilirdim." Teknolojik gelişmenin insan ilişkilerinde yarattığı globalleşme, duyguların bile yeniden tarif edilmesini gerektiren bir değişimi de beraberinde getirdi. Birkaç ay geçtikten sonra danışanım seansa ilginç bir gelişmeyle geldi. Kocasının bir gece interneti açık unutarak uyuyakaldığını, onun da birçok yazışmayı okuyarak şöyle bir durumu fark ettiğini anlattı. Kocası internet kadınının yalnızca kendisiyle değil, birçok erkekle sanal bir ilişki içinde olduğundan şüphelenir. Ama internet kadını bunu reddeder. Yalnızca onu sevdiğini ve ona sadık kaldığını belirtir. Kocası şüphelendiği şeyin doğru olduğunu kanıtlamak için internet kadınına şöyle bir tuzak kurar. Bu kez gerçek kimliğiyle kadınla iletişime geçer ve internet kadınıyla çok kısa bir sürede diğer sahte kimliğiyle yaşadığı ilişki kadar yoğun bir ilişki geliştirir. Ama öyle korkunç bir kıskançlık krizi geçirir ki kontrolünü kaybedip kendisini bir başkasıyla aldattığını kanıtladığı internet kadınına küfürler eder. Sahte kendisini gerçek kendisiyle aldattığı için internet kadınını kıskanmaktadır. En mahrem, en yakın ilişkiler, sevgililer, anne baba ve çocukları, ayrıca kardeşler ve dostlar arasında yaşanır. Böyle ilişkiler insanlık tarihi boyunca var oldu ve insanoğlu bu dünyada yaşadıkça da var olmaya devam edecek. Mahremiyet yalnızca duygusal yakınlık ve güven duygusuna karşı duyulan evrensel bir ihtiyaç değil, aynı zamanda seçilen bir durumdur da. Yeni doğan bebeğin yaşamsal bağımlılığından dolayı anneye karşı geliştirdiği bu koşulsuz ve zorunlu yakınlığı bazı erişkinler ömür boyu aramaya devam ederler. Mahrem ilişkiler doğası itibariyle dışlayan ilişkilerdir. Sevgililer ve aile bireyleri arasındaki ilişkilerse, yani eş ve aile ilişkileri ise daha da dışlayıcıdır. Bir yandan özel olan insanları, yani anne baba, çocuk ya da sevgiliyi içeride tutarken, bunlar dışında kalan insanları dışlarlar. Bu ayırma özelliği, mahrem ilişkileri daha önemli, anlamlı ve değerli kılar. Mahrem ilişkilerin bunların dışında başka bir özelliği daha vardır. Bu da bireyin kendiliğini karşısındakine açması, kendiliğin sınırlarının istemli bir şekilde kaldırılmasıdır. Böylece ilişki içindeki insanların özel bir duygusal yakınlık kurma olanağı ve belki de zorunluluğu ortaya çıkar. Bu bir yandan çok güzel bir duyguyken öte yandan kaygı vericidir ve ancak belli bir süre için mümkündür. Hem sınırlarını kaldıran da hem de bu sınırları aşmış olan da utanç duyguları ortaya çıkar. büyük olasılıkla erken anne çocuk ilişkisi hiçbir utanç duygusunun var olmadığı yegane ilişkidir. Aşk ilişkisinde utanmamak mahremiyet belirtisi olarak kabul edilse de utanç duygusunun tam olarak aşılabilmesi mümkün değildir. Ayrıca bütün karşılıklı güven duygusuna rağmen belli bir miktar utanç ve yabancılık duygusunun iyi bir birlikteliğin işareti olduğu kanısındayım. Bu anlamda kendini açma, sınırları kaldırma, dışlaştırma, yakınlık, utanma, mahrem ilişkilerin hem karakteristik özellikleridir hem de ön koşullarıdır. En mahrem alansa hemen hemen bütün kültürlerde cinselliktir. Günümüzde buna yatak odası, bazıları için evin tamamı dahil edilebilir. Erkekler söz konusu olduğunda arabalarını da saymakta bir sakınca yok sanırım. Mahrem alan bireyin bazen ikinci derisi gibidir. Mahremiyetin kendine mahsus mekan ve alanları da vardır. Bu mahrem alanlarda yürütülen bazı sembolik eylemler mahremiyetin ifadesi ve aynı zamanda onaylanmasıdır. Mahremiyetin bu kutsal mekanları, şefkat, eşlerin birbirlerine açıldıkları özel sohbetler, cinsellik ve ayrıca utanma, kaygı, ikirciklilik gibi duygular ve eylemler kaplar. Mahrem bir ilişkinin kendine ait zamanı, kendine mahsus ritüelleri vardır. Mahremiyet, yalnızca kendi yaşam stilini ve ritmini diğerine uydurmak değil, aynı zamanda ilişki zamanının birbirine uygun bir şekilde düzenlenmesidir de. Mahrem bir ilişki içinde yaşayanlar, günlük hayat, haftalık program, uyku ve uyanıklık saatleri, iş saatleri, boş zamanlar, tatil ve izin günlerini birbirlerine göre planlarlar. Böylece sevişme ve kavga etme zamanları, eşlerin kendilerine ayırdıkları ve birlikte geçirdikleri saatler, yakınlık ve mesafenin zaman ve süreleri, güçlü ve zayıf olmanın bile zamanı belirli bir ritme kavuşur. Bunlar, mahrem ilişkilerde tekrarlandıkça ritüelize olurlar. Bu anlamda mahrem ilişkiler ancak belli insanların belli bir zaman diliminde içinde bulunabilecekleri mekanlar gibidir. Mahremiyetin bu koruyucu ortamında bireyin kendini açması ve maskelerini aralayabilmesi mümkün olabilir. Bazen insanlar özel etkinliklerde bulunarak ya da bazı kişileri kendileri için özel mekanlara getirerek mahremiyet sağlayabileceklerini sanırlar. Oysa bu mahremiyet oyunu gerçek bir yakınlık içermez. Bu oyunlara örnek olarak siber seksi, telefon seksini, gecelik ilişkileri, biri beni gözetliyor gibi programlarda yaşananları, talk show'larda olanları, hayat kadınlarıyla yaşanan cinselliği gösterebiliriz. Bu ilişkilerin gerçek mahrem ilişkilerle ilgisi olmadığı gibi mahrem ilişkiler kadar tatmin edici de değillerdir ya da yaşattıkları tatmin çok kısa sürelidir. İlişkilerin görselleştirilmesi mahremiyet aldatmacasının modern bir formudur. Ama insanın gerçekten mahremiyete ihtiyacı var mıdır? Aslında insanın kendini ve diğerini mahremiyetin zorbalığından koruması daha mantıklı ve gerekli değil midir? Mahremiyeti yaşamak için mahrem ilişkilere ihtiyacımız var mı? Yakın ilişkilerde ilişkinin bir koşulu olarak mahremiyete ihtiyacımız var mı? Sevgililer arasındaki aşkın ya da ebeveyn ve çocuk arasındaki koruyucu ilişkinin yaşanabilmesi için mahremiyetin var olması gerekir mi? Başka türlü yaşanamaz mı aşk? Evet ve hayır. Mahrem ilişkiler bir yandan durumdan bağımsız ve zaman dışı iken, öte yandan da toplumsal yaşam koşullarından ve insanı çevreleyen kültürden ayrı düşünülemez. Bu durum mahremiyetin en zayıf noktasıdır. Aşıklar zamanı durdurmak ve hayatlarını dış etkilerden soyutlanarak bir adada geçirmek isteseler de, bir süre sonra ilişkilerinin kendilerini çevreleyen yaşam koşullarına, içinde bulundukları toplumun değer yargıları ve kültürüne bağımlı olduğunu acı bir şekilde fark ederler. Ve bazen ilişkinin bütün manası bu aşk düşmanı dış koşullarla mücadele etmek biçimine bile bürünebilir. Romeo ve Juliet bu tür sosyal kısıtlamalar ve yasaklara karşı yürütülen savaşın en bilinen kahramanlarıdır. Mahremiyet ve onun oluşmasını sağlayan ilişkilerin kurulması ve korunması günümüzde oldukça zordur. Çünkü günümüzde ilişkinin kendini durmaksızın yaşam alternatiflerine karşı savunması gerekir. Günümüzde zor olan bir eşin bulunması değil, bulunan eşle birlikte inşa edilen birlikteliğin var olan olası alternatif yaşam tarzlarına karşı kendini koruyabilmesidir. Bu korunaklı birliktelik günümüzde belli bir süre boyunca yaşanabiliyor artık. Mahremiyetin bütün mekan ve ritüelleri başkaları, özellikle de medya tarafından işgal edilmiş durumdadır. Yakınlık ve mahremiyet yalnızca kişiye özel olmaktan çıkmamış, aynı zamanda internet aracılığıyla herkese açık hale de gelmiştir. Amatör kameralarla çekilen porno filmlerinde cinsel eyleme katılan tarafların yüzlerini gizlemek gibi bir kaygıları yoktur. En mahrem anlarını başkalarına da açmışlardır. Onları seyredenlerin de bu mahremiyete karşı saygı duymamalarının nedeni, kendi mahremiyetlerinin olmamasından ya da kolayca ortadan kalkabilecek olmasındandır. Mahremiyet, kolayca bir kenara bırakılabilecek, vazgeçilebilecek bir şeydir ve hayattaki başka alternatiflerin yaşanmasının önüne geçebilecek bir engel olarak görülmektedir. Böyle olunca yıllar boyu süren ilişkilerin yükünü çekmenin, çocukların ömür boyu süren sorumluluğunu taşımanın anlamı da sorgulanmaya başladı. Çünkü mahrem ilişkiler yalnızca güzel, rahatlatıcı, yakın, besleyici ve sevgi dolu değil, aynı zamanda yorucu, sinir bozucu, kısıtlayıcı, tehditkar ve mutsuz edicidir de. Modern insan artık bütün her şeyde olduğu gibi ilişkilerinde de şu modern hesabı yapıyor. Bir ilişkinin iyi taraflarından aşk, şefkat, yakınlık, tatmin ve mutluluk yararlanıp hoş olmayan yanlarından kavga, gündelik yaşam, stres, bağımlılık, rutin nasıl kaçınabilir? Şöyle bir olasılık sık sık telaffuz edilmeye başladı artık. Bir ilişkinin ömrü neden 5-6 yılla sınırlı olmasın? Başka bir olasılık kişinin kendinden ve eşinden beklentilerini en aza indirgemesi. Üçüncü bir olasılık da kişinin kendini yeni opsiyonlara hep açık tutması. Ama bu olasılıkları gündeminde tutmanın dezavantajları da var. Kim ilişkisinde daha az sorumluluk yüklenmek isterse, kim ilişkisine kendini bırakmaktan çekinirse, kim ilişkisi sırasında başkalarına kapıyı açık tutarsa, kim ilişkisini geri dönüş biletiyle birlikte almak isterse, o ilişkinin mahremiyetini daha oluşmadan engellemiş olur. Gerçek bir mahremiyetin tanımadığımız ötekilerine açık olması ve bu anlamda yarım kalan sahte bir mahremiyete dönüşmesine üzülmemeli miyiz? Mahremiyet de sonunda fast food türü bir tüketim ürünü mü olacak? Bu yaşananlar 19. yüzyıl romantizminin 20. yüzyıldaki devamı olan mahremiyet konseptinin son çırpınışları mı? Aile, birliktelik ve evliliklerde gerçekleşen bu büyük değişiklikler bu kurumların bir anlamda ortadan kalkmasına mı yol açıyor? Yoksa sonunda ilişkilerin ve ailenin yeni biçimlerinin ortaya çıkacağı uyum ve değişim süreçlerine mi işaret ediyor? Bu tür soruların net yanıtları olmadığı gibi verilen yanıtlar da çoğunlukla soruyu soran yazarın ya da araştırmacının karakter özelliklerine ve hayat görüşüne göre değişebilmektedir. Boşanma oranlarının %50'ye varması düşündürücü bir durum mudur, yoksa diğer %50'nin hala evli olması sevindirici bir sonuç mudur? Çocukların %80'i hala kendi aile ortamında büyümektedir ve hala evliliklerin en önemli dengeleyici, bir arada tutucu unsurlarıdır. Çocuksuz eşler daha çok boşanmaktadırlar. Bunu zaten ilişkilerinde bir gelecek görmedikleri için çocuk yapmamaları şeklinde yorumlamak mümkün. Ya da çocukları olanların çocuklarını anne babadan yoksun büyütmemek için mutsuz birlikteliklerine katlandıkları da söylenebilir. Çünkü birçok çift çocuklar evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra yollarını ayırabilmektedir. 2001 yılında yapılan Uluslararası Aile Psikolojisi Kongresi'nde modern ailenin günümüzdeki durumu ve yaşadığı sorunlar şöyle özetlenmiştir. Doğum oranları düşmektedir. Aile başına düşen çocuk oranı 2'nin altına inmiştir. Kadınların aile ve ilişkideki memnuniyetsizlikleri artmaktadır. Özellikle çocuksuz çiftlerdeki boşanma oranları çok yüksektir. Evlenme yaşı giderek yükselmekte, resmi evlilik sayısı azalmaktadır. Bekar ve yalnız yaşayanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde yalnız yaşayan kadınların sayısı artmaktadır. Yalnız yaşayan kadınların yaş ortalaması gün geçtikçe yükselmektedir. Tek başına çocuk büyütmek, kadının çalışması ve kocanın ev erkeği olması gibi alternatif yaşam biçimleri çoğalmaktadır. Çocukların gelişim evrelerinde kaymalar ve buna bağlı süre değişiklikleri gözlenmektedir. Örneğin, ergenlik çağının daha erken başlaması ve buna bağlı olarak ergenlik süresinin uzaması gibi. İkinci ve üçüncü evlilikler aracılığıyla üvey anne baba oranının arttığı da görülmektedir. Ama veriler, çocukların ilk ailelerde olduğu kadar mutlu olmadığını göstermektedir. Çocuklar, modern insanın anlam ihtiyacını karşılamaya başlamıştır. Bu nedenle de aileler, çocuk sahibi olduktan sonra çocuk odaklı bir yaşam sürmektedirler. Peki bu sonuçlar nasıl yorumlanabilir? Burada üç farklı bakış açısının olduğunu görüyoruz. Kötümser, iyimser ve gerçekçi bakış açıları. Ayrım sonu, sayfa 190.